İhlas, insanın yaptığı işleri hiçbir menfaat gözetmeksizin, başka hiçbir beklenti içine girmeksizin, sadece Allah emrettiği için yapmasıdır. İhlas sahibi bir insan, yaptığı her işte, attığı her adımda, söylediği her sözde, ibadetinde ya da günlük hayatında gönülden Allah'a yönelir ve katıksız olarak onun rızasını hedefler. İşte bu da ona güçlü bir iman verir ve onu takva sahibi bir insan haline getirir. Kur'an'ın pek çok ayetinde sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılan salih amelin önemine dikkat çekilmiştir. Ancak buna rağmen kimi insanlar bu konunun önemini göz ardı ederler. Bir işe başlarken, bir konuşma yaparken, bir yardımda ya da bir özveride bulunurken, kalplerindeki niyetlerinin halis olup olmadığını düşünmeye gerek duymaz, nasıl olsa ibadetlerimi yerine getiriyorum diyerek yaptıklarını yeterli görürler. Oysa Allah Kur'an'da hayatlarının sonuna kadar çalışmış, çaba harcamış olup da yaptıkları boşa gitmiş insanların durumundan bahsetmektedir. Demek ki her insanın ahiret gününde böyle bir ihtimalle karşılaşması söz konusu olabilir. Allah o gün öyle yüzler vardır ki zillet içinde aşağılanmıştır, çalışmış, boşuna yorulmuştur ayetiyle tüm insanları böyle önemli bir tehlikeye karşı uyarmıştır. Dolayısıyla insan ahirette iki farklı durumla karşılaşabilir. Hayatları boyunca görünüşte neredeyse birbirleriyle aynı işleri yapan, aynı çabayı harcayıp aynı azmi gösteren iki insan, sırf niyetlerindeki farklılık nedeniyle ahirette farklı karşılıklar alabilirler. Hesap gününde ihlas sahipleri cennetle müjdelenirken, hayatları boyunca ihlası gözetmeyenlerse sonsuz cehennem azabıyla karşılık görürler. Risale-i Nur külliyatının çeşitli bölümlerinden yararlanarak hazırladığımız bu filmde, yapılan işleri Allah katında anlamlı ve değerli kılan bu iki önemli mümin özelliğine, ihlas ve samimiyete değineceğiz. Bu filmin amaçlarından biri, hayatları boyunca katıksızca Allah'ın rızası için yaşamayan insanları, yaptıkları amellerin boşa gitmesi ihtimaline karşı uyarmak ve hesap günü gelmeden evvel ihlasa davet etmektir. İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. Allah için kıyamda bulunup ona kulluk edin. Ey ahiret kardeşlerim ve ey Kur'an hizmetindeki arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada özellikle ahirete ait hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir dayanak noktası, en kısa bir hak yol, en makbul bir manevi dua, en kerametli bir maksat vesilesi, en yüksek bir haslet, en safi bir kulluk, ihlastır. Madem ihlasta zikredilen hususiyetler gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikler karşısında ve savletli bidatler, dalaletler içerisinde bizler gayet az, zayıf, fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır, büyük, umumi ve kutsi bir iman vazifesi ve Kur'an hizmeti omuzumuza Allah Celle Celaluhu tarafından konulmuş, elbette herkesten fazla, bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. İhlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız kutsi hizmetler kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Ayetindeki şiddetli tehdide mazhar oluruz. Bununla lüzumsuz, zararlı, kederli, riyakarane bazı aşağılık hissiyat ve az menfaat hatırı için ihlası kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem kutsi iman hakikatlerine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir hayırlı işlerin çok zararlı manileri olur. Şeytanlar o hizmetin elemanlarıyla çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak sebeplerden, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf aleyhisselam, şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka demesiyle nefs-i emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci prensibiniz, amelinizde Allah'ın rızası olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün insanlar reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti gerektirirse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, insanlara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci prensibiniz, bu Kur'an hizmetinde bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet fıruşluk cinsinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını tamamlar, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine yardım eder. Yoksa o insan vücudunun hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabet edercesine uğraşmaz, birbirinin önüne geçmez, hiçbirinin kusurunu görerek tenkit edip işe olan şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün kabiliyetleriyle birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir dayanışma ve bir ittifak ile yaratılış gayelerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. Üçüncü prensibiniz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlıklar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize, şerefte, makamda, hatta maddi menfaatler gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en latif ve güzel bir iman hakikatine muhtaç bir mümine bildirmek ki, en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkünse nefsinize bir beğenmişlik gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, gerçi onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat aranızdaki ihlas sırrına zarar gelebilir. Dördüncü prensibiniz. Kardeşlerinizin meziyetlerini, şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Yani kendi nefsi isteklerini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası kardeşliktir. Baba ve çocuk, şeyh ile mürid arasındaki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hıllettir. Hılletse en yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmayı gerektirir. Bu hılletin esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam, bu hülletin yüksek kulesinin başından düşer. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Orada da tutunacak yer bulamaz. Ey Kur'an hizmetindeki arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en tesirli bir sebebi, ölüme bağlanmaktır. Evet, ihlası zedeleyen, riyaya ve dünyaya sevk eden, uzun düşünce olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran ölüme bağlanmaktır. Yani, ölümü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Bu bağlılığın faydaları pek çoktur. Hadiste, lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok çok zikrediniz diye bu bağlılığı ders veriyor. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok sebeplerden birkaçını beyan edeceğiz. İhlası kıran birinci mani. Maddi menfaat yönünden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem hizmetin neticelerini zedeler, hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir yardım fikrini daima beslemiş. Ve bil fiil onların ihlaslarının hakikatlerine ve sadıkane olan hizmetlerine bir yönüyle iştirak etmek niyetiyle, onların maddi ihtiyaçlarının tedarikiyle meşgul olup vakitlerini boşa geçirmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu yardım ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip bekleyerek lisan-ı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığı satmayınız ayetinin tehdidine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip beklemek, sonra nefsi emmareyi beğenmişlik yönüyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. İhlası kıran ikinci mani. Makam sevgisinden gelen şöhret düşkünlüğü ve şan-ı şeref perdesi altında insanların teveccühünü kazanmak, insanların bakışlarını kendine çevirtmekle enaniyeti okşamak ve nefsi emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir ruhi hastalık olduğu gibi, gizli şirk tabir edilen riyakarlığa, nefsin beğenmişliğine kapı açar, ihlası zedeler. Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakîm'in hizmetindeki mesleğimiz, hakikat ve kardeşlik olduğu ve kardeşliğin sırrı, şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan, aramızda bu nevi makam sevgisinden gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Evet, eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı, makam bir olurdu veyahut sınırlı makamlar bulunurdu. O makama çeşitli kabiliyetler namzet olurdu. Fakat mesleğimiz kardeşliktir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit vaziyetini takınamaz. Kardeşlikteki makam geniştir. Gıptakerane çekişmeye sebep olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe yardımcı olur, hizmetini tamamlar. İhlası kıran üçüncü mani, korku ve hırstır. Cenab-ı Erhamurrahimin'den bütün güzel isimlerini şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki, bizleri tam ihlasa muvaffak eylesin. Amin. Muhakkak ki biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlas ile ona yönelterek Allah'a kulluk et. Bilin ki şirkten ve riyadan uzak halis din Allah'a mahsustur ayeti ile insanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu. İhlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Hadis-i şerifi, ihlasın ne kadar İslamiyet'te mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Birinci nokta. Mühim ve müthiş bir sual. Neden dünya ehli, gaflet ehli ve hatta dalalet ve nifak ehli rekabetsiz birleşebildikleri halde, hak ve hakikat peşinde giden diyanet ehli, ilim ehli ve tarikat ehli neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? Birlik ve beraberlik inananların hakkı iken ve ayrılık nifak ehlinin lazımı iken, neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya geldi? Bu elim ve feci ve hamiyet ehlini ağlattıracak müthiş hadisenin pek çok sebeplerinden birkaç tanesini zikredeceğiz. İnananların anlaşamamaları hakikatsizlikten gelmediği gibi, gaflet ehlinin bir ve beraber olmaları dahi hakikat darlıktan değildir. Belki dünya ve siyaset ehlinin sosyal hayatın tabakalarına dair birer belirli vazifeyle ve has bir hizmetle meşgul taifelerin, cemaat ve cemiyetlerin vazifeleri tayin edilip ayrılmış ve o vazifeler karşılığındaki alacakları maişet noktasındaki maddi ücret, makam sevgisi ve şan-ı şeref noktasında insanlara yönelmekteki alacakları manevi ücret belirlenmiş, ayrılmış. Düşmanlığı, münakaşayı ve rekabeti netice verecek derecede bir iştirak yok. Onun için bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler, birbiriyle ittifak edebilirler. Ama din ehli, ilim ehli ve tarikat ehli ise, bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi, peşin ücretleri de belirlenmediği ve her birinin sosyal tabakalarda, insanların teveccühü ve güzel kabul edişlerindeki hissesi bir kimseye mahsus kılınmıyor. Bir makama çoklar namzet olur. Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan düşmanlık ve rekabet doğup, birliği ayrılığa, nifakı ittifaka, ittifakı ihtilafa tebdil eder. İşte bu müthiş hastalığın merhemi, ilacı ihlastır. Yani hakperestliği, nefisperestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle, benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir sırrına mazhar olup, insanlardan gelen maddi ve manevi ücretten kaçınmakla, peygambere düşen ancak tebliğ etmektir sırrına mazhar olur. İnsanların kendisine yönelmesinin ve kabul etmesinin Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. Dalalet ehlinin birlik olmaları zilletindendir. Diyanet ehlinin ihtilafları ise izzetindendir. Yani gaflet ehli olan dünya ehli ve dalalet ehli, hak ve hakikate dayanmadıkları için zayıf ve zelildirler. Lezzet almak için kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan başkasının yardımına ve ittifakına samimi yapışırlar. Hatta meslekleri küfür ise de yine ittifakı muhafaza ederler. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o küfürde bir ihlas, o dinsizlikte dinsizce bir bağlılık ve o ayrılıkta bir birlik yaparlar, başarılı olurlar. Çünkü samimi bir ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Ama hidayet, diyanet, ilim ve tarikat ehli, hak ve hakikate dayandıkları için ve her biri bizzat hak yolda yalnız Rabbisini düşünüp yardımına itimat ederek gittiklerinden, manen o meslekten gelen izzetleri var. Zayıflık hissettiği vakit insanların yerine Rabbisine müracaat eder, ondan medet ister. Meşreplerin ihtilafıyla zahir meşrebine muhalif olana karşı yardım ihtiyacını tam hissetmiyor, birliğe ihtiyacını göremiyor. Belki nefsini beğenmişlik ve enaniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız olarak düşünüp, ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İhlası kaçırır, vazifesini yerle bir eder. İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi şu emirlerdir. Müsbet hareket etmektir ki, yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin düşmanlığı ve başkalarının noksanları onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. İslamiyet dairesi içinde hangi meşrepte olursa olsun, sevgi, kardeşlik ve birlik sebebi olacak çok birlik bağları bulunduğunu düşünüp ittifak ederek. Haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek yönünde hakkı ise, mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden, hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek. hak ehliyle birlik yapmanın, ilahi yardımın gelmesinin bir sebebi ve Diyanet'teki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Hakkı, batılın saldırılarından kurtarmak için. Nefsini ve enaniyetini, yanlış düşündüğü izzetini ve ehemmiyetsiz rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder. Hak ehli gayet kuvvetli bir dayanak noktası olan Allah'a imandan gelen tevekkül ve teslim ile başkalarına ihtiyaç arz edip yardımlarını istemez. İstese de gayet fedakarane yapışmaz. Dünya ehli, dünya işlerinde hakiki dayanak noktasından gaflet ettiklerinden, zaaf ve acze düşüp şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder, samimane, belki fedakarane ittifak ederler. İşte hak ehli, birlikteki hak kuvvetini düşünmeyip ve aramadıklarından, haksız ve zararlı bir netice olan ihtilafa düşerler. Haksız ehli dalaletse, ittifaktaki kuvveti, acizleri vasıtasıyla hissettiklerinden, gayet mühim bir vesile-i makasıd olan ittifakı elde etmişler. İşte hak ehlinin bu haksız ihtilaf hastalığının merhemi ve ilacı, ihtilafa düşmeyin, sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider ayetindeki şiddetli ilahi yasağı, birbirinizle iyilik ve takvada yardımlaşın ayetinde, sosyal hayatta gayet hikmetli olan Allah'ın emirlerine uygun hareket etmek, ve ihtilafın İslamiyet'e ne derece zararlı olduğunu ve dalalet ehlinin hak ehline galibiyetinin ne derece kolaylaşacağını düşünüp, mükemmel bir acizlik ve zayıflıkla o hak ehlinin kafilesine fedakarane, samimane iltihak etmektir. Şahsiyetini unutmakla riya ve gösterişten kurtulup ihlası elde etmektir. Ey musibete ve ihtilafa düşmüş hak ve hakikat ehli! Bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve Allah'ın rızasını devamlı olarak hedefinize almadığınızdan, hak ehlinin bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Dini ve uhrevi işlerde rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı ve hakikat noktasından baktığınızda olamaz. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden düşmanlık, münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya, sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir makama çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve geçici olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Fakat ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve 70 bin saray ve huriler verilmesi ve cennet ehlinden herkes kendi hissesinden mükemmel bir rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki, ahirette rekabet sebebi olacak bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyleyse ahirete ait olan salih amellerde dahi rekabet olamaz. Kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyakardır, salih amel suretiyle dünyevi neticeleri arıyor veyahut sadık cahildir ki, salih amelin nereye baktığını bilmiyor. Ey hakikat ve tarikat ehli! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar, daha fazla sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını iftihar edercesine alkışlamak lazım gelirken, nedendir ki rekabet edercesine o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Bu hastalığın tek çaresi nefsini kötülemek ve nefsine değil daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmaktır. Müminlerde ayrılık, ikilik, kin ve düşmanlığa sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hakikatçe, hikmetçe, en büyük insanlık olan İslamiyetçe, şahsi hayat ve sosyal hayat yönüyle çirkin, zararlı ve zulümdür. İnsanoğlunun hayatı için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok yönlerinden altı yüzünü beyan ederiz. Birinci yüz. Hakikat nazarında zulümdür. Ey mümine kin ve düşmanlık besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber 9 masum ile bir cani var. O gemiyi batırmaya ve o haneyi yakmaya çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin ve zalimliğini göklere işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum 9 cani olsa yine o gemi hiçbir adalet kanunuyla batırılmaz. Aynen öyle de sen bir Rabbani bir hane ve bir ilahi bir gemi olan bir müminin vücudunda iman, İslamiyet, komşuluk gibi 9 değil belki 20 masum sıfat varken sana zararlı olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve düşmanlık bağlamakla o vücudun manevi havasını manen boğmaya ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi alçak ve gaddar bir zulümdür. İkinci yüz. Hem hakikat nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki düşmanlık ve muhabbet nur ve karanlık gibi zıttırlar. İkisi hakiki manalarında beraber bir araya gelemezler. Eğer sevgi kendi sebeplerinin üstünlüğüne göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit düşmanlık mecazi olur, acımak suretine dönüşür. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için hadiste denilmiştir ki, 3 günden fazla müminin mümine küsmesi yasaktır. Eğer düşmanlık sebebi galebe çalıp hakikatiyle bir kalpte bulunsa, o vakit sevgi mecazi olur, riyakarlık ve dalkavukluk suretine girer. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve düşmanlık ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyetli ve Uhud dağından daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman ve Uhud dağı büyüklüğünde olan İslamiyet gibi çok İslami vasıfları, muhabbeti ve birliği istediği halde mümine karşı düşmanlığa sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusurları iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. İman birliği elbette kalplerin de birliğini ister ve bire inanmak dahi sosyal hayattaki birliği gerekli kılar. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir bağ anlarsın ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka telakki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla kardeşkârane bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği ilahi isimler adedince birlik ve beraberlik bağları ve kardeşlik münasebetleri var. Mesela, her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir. Bir, bir, bine kadar bir, bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir, bir. Bu kadar bir, birler birliği ve beraberliği, sevgi ve kardeşliği gerekli kıldığı, kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, ayrılıklara ve nifaka, kin ve düşmanlığa sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, mümine karşı hakiki düşmanlık etmek ve kin bağlamak, ne kadar o birlik sebeplerine karşı bir hürmetsizlik ve o sevgi sebeplerine karşı bir alaya alış ve o kardeşlik münasebetlerine karşı ne derece bir zulüm olduğunu kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın. Üçüncü vecih. Hakiki adalet sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden diğer masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan düşmanlık ve kin bağlamak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp, o müminin akrabasına düşmanlığını yaymak, insan çok zalim ve cahildir hakikatinin bildirdiğine göre büyük bir zulüm ettiğini, hakikat, şeriat ve İslami hikmet sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında düşmanlık sebebi ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi katıdır, başkasına sirayet etmemesi gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese, o başka meseledir. Sevginin sebebi olan iyilikler, sevgi gibi nurdur, sirayet etmesi mümkündür. Ondan dolayıdır ki, dostun dostu dosttur sözü, darb-ı mesel olarak kabul edilmiştir. Hem onun içindir ki, bir göz hatırı için çok gözler sevilir sözü, umumun lisanında gezer. İşte ey insafsız adam! Hakikati böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli, masum bir kardeşine ve onunla alakalı olan diğer insanlara düşmanlık etmek ne kadar hakikate zıt olduğunu hakikat ehliysen anlarsın. Dördüncü vecih. Hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Sen mesleğini ve fikirlerini hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam, nasihati bazen damara dokundurur, ters tepki yapar. Düşmanlık etmek istersen, kalbindeki düşmanlığa düşmanlık et. Onun giderilmesine çalış. Hem en fazla sana zarar veren nefsi emmarene ve isteklerine düşmanlık et, ıslahına çalış. O zararlı nefsin hatırı için müminlere düşmanlık etme. eğer düşmanlık etmek istersen, kafirler, zındıklar çoktur, onlara adavet et. Kin ve düşmanlık ehli hem nefsine, hem mümin kardeşine, hem ilahi rahmete zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve düşmanlık ile nefsini bir büyük bir azapta bırakır. Hasmına gelen nimetlerden, azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer düşmanlık hasetten gelse, o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela haset edeni ezer, mahveder, yandırır. Haset ettiği kişi hakkında zararı ya azdır veya çoktur. Hasedin çaresi. Haset eden adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki, rakibinde olan dünyevi güzellikler, kuvvet, mertebe ve servet fanidir, geçicidir. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetlerse, zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut haset ettiği kişiyi riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup kader ve ilahi rahmet onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Şahsi hayat yönüyle bu derece zararlı olan düşmanlık ve intikam fikrine yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmişse onun sözünü dinleme. Bak, hakikat gözü açık olan Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Dünya öyle bir eşya değil ki bir nizaya, münakaşaya değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyleyse, dünyanın küçük işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş, iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Düşmanlarına karşı dostane ilişki ve düşmanlarına sulh yoluyla muamele etmektir. Ey iman ehli! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. Ayrılıklarınızdan istifade eden zalimlere karşı, ancak inananlar kardeştir ayetinin kutsi kalesinin içine giriniz, korununuz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki, İki kahraman birbiriyle boğuşurken, bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman! İhtiraslarınızdan ve tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Sosyal hayatınızla alakanız varsa, müminin mümine bağlılığı, parçaları birbirini tutan bina gibidir hadisindeki yüksek düsturu, hayatınızın prensibi yapınız, dünya sefaletinden ve uhrevi şikayetlerden kurtulunuz. Manevi hayat ve sıhhatli kulluk, düşmanlık ve isnat ile sarsılır. Çünkü kurtuluş vasıtası ve vesilesi olan ihlas zayi olur. Zira tarafgir bir inatçı, kendi hayırlı amellerinde hasmına üstünlük taslar. Allah rızası için olan ameli pek de muvaffak olamaz. hem hüküm ve muamelatında taraf girini tercih eder, adalet edemez. İşte fiil ve hayırlı işlerin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve düşmanlıkla kaybolur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bizlere bildirdiği gibi, inanan bir kişi yaptığı işlerde ve ibadetlerde Allah'ın dışında bir başkasının sevgisini, hoşnutluğunu, takdirini, ilgi ve beğenisini elde etmeye çalışmaz. Eğer böyle bir arayış olursa bu, kişinin Allah'a tam bir samimiyet ve ihlasla yönelmemiş olduğunu gösterir. Aslında insanların ibadet ya da salih amellerini Allah rızası dışında başka amaçlarla yapması çevremizde sık sık rastladığımız bir durumdur. Örneğin bir fakire yardımda bulunurken bunu diğer insanlara gösteriş olsun diye yapan, namaz kılarken bu önemli ibadetle bir itibar kazanmayı ya da çıkar sağlamayı hedefleyen insanlar vardır. Bir insanın gösteriş içinde olması demek, o kişinin Allah'ın rızası dışında başka kişilerin rızasını araması demektir. Bir yardımda bulunurken, güzel bir tavır sergilerken, ibadet halindeyken ya da bir fedakarlık yaparken, bunu diğer kişilere göstermeyi hedef edinmek, iman eden bir kişinin şiddetle kaçınması gereken bir ahlaktır. Oysa dini katıksızca Allah'a halis kılarak iman eden bir insanın tek hedefi Allah'ı razı etmek olmalıdır. İman eden bir kişi Allah'tan başka hiç kimseyi razı etme peşinde olmaz. Çünkü o kalplerin Allah'ın elinde olduğunu, Allah dilediği takdirde tüm insanların razı olacağını bilir. Üstelik insan dünya hayatında ne kadar takdir, övgü ya da iltifat görürse görsün, bunlar sonsuz ahiret hayatında ona hiçbir şey kazandırmayacaktır. O gün her insan yapayalnız, yalın olarak ve tek başına Rabbimizin önünde hesaba çekilecek ve tüm yapıp ettikleri önüne getirilecektir. O gün asıl olarak kişinin imanı, takvası, samimiyeti ve teslimiyeti önemli olacaktır. Şüphesiz sana bu kitabı hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Haberin olsun, halis, katıksız olan din yalnızca Allah'ındır.